Sayfa 37. 6. Lemiye eski devrin millivalarından, askerlikte Tuğ General, birçok memurlukta bulunmuş ve şimdi emekli olan Lebi Paşa'nın kızıydı. Kanunca belirtilen yaş sınırına erişerek emekliye ayrılan hükümet adamlarının çoğunda görüldüğü gibi, yasanın sesi kulağına, "Artık yaşça olgunlaştın, seni çalışma kadrosundan çıkarıyorum, bundan sonra dinleneceksin." paydosunu bağırdığı zaman paşa, bu yargıyı biraz mevsimsiz ve haksız bularak sızlanmaktan, yakınmaktan, zamanın egemenlerine ve sözü geçerlerine inciden inceye laf dokundurmaktan, sistemler savurmaktan kendini alamamıştı. Sonra bu küskünlüğünü ve kırgınlığını, kendinde henüz var sandığı dinçliğini ispatla göstermeye uğraştı. Birçok meclislere, derneklere onur üyesi oldu. Durmadan çalışır görünüyor, yurda yararlı işlerde başarı gösterdiğinden söz açıyor, falan falan konularda önemli projeler hazırladığından dem vuruyordu. Paşa, bu son turfanda çalışmalarını dışarıya harcadığından ev işlerini düzenlemeye vakit bulamıyor gibiydi. Kızı Lemiye, bakımsız, baskısız ve kendi delice isteklerinin uzaylarında uçan bir kırlangıç gibi başıboş yetişti. Birkaç okula girdi çıktı. Birçok dersler okudu. Güya kadınlığa en gerekli hünerlerini öğrendi. Okullarda sıkça değişen ve ne temel üzerine kurulduğu bilinmeyen programları izledi. Memlekette kopan meşrutiyet anarşisinin öğretime ve eğitime kadar soktuğu usulsüzlük, saygısızlık, aldırışsızlık ve savsaklama içinde büyüdü. O her şeyden önce çağının kendi mizacına göre büyüttüğü bir kız oldu. Çevrede temeller bozulmuş, İyi örnekler kalmamıştı. Üzümün üzüme bakarak kararması gibi okulda birkaç ahlaksız kızla düşe kalka onlara benzedi. Ahlaksızlığın iş ve eylem halindeki örnekleri her yerde gözleri dolduruyor, fakat ahlakın gelişip olgunlaşmasını gösterir güzel bir örnek görülmüyordu. Bunun kitaplarda da açık ve kesin bir tanımına da rastlanmıyordu. Hep toklar açlara çalmak ayıptır, günahtır, cinayettir diyorlar. Fakat bu açlık içinde o bolluğu kendilerine sağlayan etkenlerin ve sırların anahtarlarını ortaya koyamıyorlardı. Töreye aykırı sevişmeler yasaktı. Lakin bütün kadınların o özentili pahalı tuvaletleri, yalnız kendi kocalarına şirin görünmek için yapmadıkları ve bütün kocaların da yaşama zevklerini ailelerinin sevgisine bağlamadıkları da apaçıktı. Bunun ispatı için kanıtlar aranması gereksiz görülecek gerçeklerdendi. Kadınların erkeklere karşı açtıkları hukukça eşitlik, kızların kendilerine ayırdıkları davasından, genç kızların kendilerine ayırdıkları pay nedir bilir misiniz? Gönül eğilimlerini göstermede bir delikanlı kadar özgür olmak ve onun için ayıp sayılmadan sevda imtiyazlarını elde etmek. Zaten bu meseleler doğanın öyle zorunlu olaylarıdır ki, hiçbir kanun ve terbiye bunlara belli etkili bir sınır çizememiştir. Erkeğin vahşiliği önünde kadın biraz silmiş ve ortaya çıkan güçlükler içinde bunalmış, lakin temel sorun için için niteliğini koruya gelmiştir. Lemiye'nin annesi Tahire Hanım, kızının güzelliği, bilgisi ve zekasıyla övünür. Paşa'ya karşı bütün suçlarını örter, onun bu düşkünlüğü kızı bütün bütün şımartır. Serbestlikteki aldırışsızlığını artırır, bir kızın sevdada özgürlük sınırı nerede biter, namus sınırı nerede başlar, bu bilinemiyordu. Lemiye, Kasım Necati'nin yalvarış mektubunu sokak ortasında parçalayıp, kaldırım üzerinde öfkeli ökçeleriyle tepine tepine çiğnedikten sonra, onun sevgisini böyle hakaretle öldürerek bu beladan artık kendini kurtulmuş sayıyordu. Şimdi artık hep telefon arkasındaki yeni sevdalısıyla uğraşıyordu. Kendini telin öbür ucunda, gönlündeki kızlık isteklerinin toplamından var olmuş bir hayalle görüşüyor sanarak, bu sevişme usulünü pek eğlenceli, tatlı ve güzel buluyordu. Şimdi yalnız ruh olan bu hayal, yakında onun gözleri önünde cisimlenerek birbirinin olacaklardı. Ancak yüz yüze karşılaşmadan önce, derinden derine ruhça tanışmaya uğraşıyorlardı. Bir hafta geçtikten sonra bu ruh sevgisinin canlı sevgiye dönmesi isteği Lemiye'yi sabırsızlandırmaya başladı. Telefon akımının arkasından yalnız titrek cılız sesi duyulan bu sevgilisini artık görmek isteği gönlünde şiddetlendi. Sonunda bu merakına yenilerek bir gün sordu. Beyefendi, bu uzaktan uzağa görmeden görüşmeler yetişmez mi? Kulaklarımızın mutluluğundan gözlerimizin de pay alması, tat duyması zamanı gelmedi mi? Geldi elmasım. Belki de geçti. Fakat bunun kendimce önemli bir nedeni var.
Nedir, anlayamaz mıyım?
Kulunuz ruhla uğraşanlar, ruhçular mesleğindedir.
Mesleğinizin görüşmemize etkisi
büyüktür.
Açıklar mısınız?
Ölüm cisme gelip çatar. Oluşu da onunla anlaşılır. Oysa ruh ölümsüzdür. Duygularımızı bir telden akıp gelen bir elektrik akımı birleştiriyor. Elektrik, ruhun sayısız belirtilerinden biridir. Hayvan gövdesinde olduğu gibi, burada da cismin aracılığıyla kendini gösteriyor. Onun için bu ruh yoluyla sevişme, beni zevkin ve mutluluğun göklerine uçuruyor. Her şey gibi aşk da gövdesi değinmenlerle aşınır. Her şey gibi aşk da gövdesi değinmelerle aşınır. Sevginiz yalnız işitme duyumu, yani kulaklarımı okşayarak beni bu sonsuz zevke kavuşturuyor. Bu mutluluğun sürüp gitmesini istediğim için sevişmemizin bu biçimde uzamasına uğraşıyorum.
Beş duyu içinde yalnız kulak aracılığıyla olan sevişmeler mi sonsuz ve ölümsüz olmak yeteneğindedir?
Evet.
Böyle felsefelere aklım ermez. Ama dediğinize bakılırsa körlerin sevişmelerini bu bölüme almak gerekiyor.
Hayır. Kulak sevişmesinin ruhsal olması için arada kısaltılamayan uzun bir mesafenin bulunması gerekir. Körler yalnız gözden, görmekten yoksundurlar. Sevgi yolunda kullanılacak başka duyu ve örgenleri vardır. Onun için gövdesel dokunmalarla sevginin aşınmasına körlük engel olamaz. Sonra ikisi de gülüştüler. Telefon başındaki konuşmalarını her gün biraz daha uzatıyorlar ve gitgide henüz birbirinin yüzünü görmeden yüz göz oluyorlardı. 8-10 gün sonra Nevhayal, Şaheser, Nigar Hayrettin hep bu genç kızlar Lemiye'nin evinde toplandılar. Bu sefer içlerine Fındıkçı Seher adında bir kız daha karışmıştı. Bu Seher, "Olma sokak süpürgesi, kadın kadıncık ol," diyen Ozan'ın anlayışlı ruhuna rahmet okutacak bir canlı süpürgeydi. Her sabah yüzüne koyuca ıstampasını geçer. Her sabah yüzüne koyuca ıstampasını geçer, siyah peleriniyle etekliği arasından Arap dili gibi sırıtan koca yemişli renkli tayörünü giyer, uzun ökçe, ince çorap, günün moda faturasında her ne varsa o biçime girmeye özenir, fakat ince bir hanım değil, görenleri güldürecek bir moda karikatürü olurdu. O, sokağa çıkmazdan 7-8 saat, yani yatmazdan önce hazırlığa başlar, çarpık ökçelerini düzeltmek için ıskarpinlerini eski hantal kıyma tahtasının altına kalıba koyardı. Eldivenlerinin açılmış parmak uçlarını ince tire ile örer, çoraplarının yırtıklarını büzer, çarşafının tarazlanmış eteklerini onarır, elbisenin buruşmuş yerlerini ütülerdi. Hep bu kalay kılığının dış yüzüne özgüdür. Gözlerden korunan iç kısımlarının kirine, pasına, yırtığına, deliğine önem vermez. Onun için kullandığı kolonyalarla dışı başka türlü ve oluruna bırakılan içi başka türlü kokar. Kılığının alacağı biçimler biraz tesadüfe bağlıdır. Örneğin Mayıs sonuna doğru bit pazarında düşürerek yok pahasına satın aldığı samur taklidi bir boğayı mevsime uyup uymadığına bakmaz, hevesini alıncaya dek kullanır. Temmuz gelir hala Fındıkçı Seher'in boynunda iki boncuk gözüyle size bakan sivri yüzünü uzatmış sansar kafalı bir kürk atkı görürsünüz. Sabahleyin işine giden esnaftan biri gibi her gün erkenden sokağa fırlar, divan yolundaki fırından 5 kuruşa bir kuru poğaça alır, Sultanahmet Parkı'nda bir banka kurulur, önüne küçük bir mendil yayar, gelene geçene bakarak parmaklarının ucunda evire çevire poğaçasını yer. Üstüne kaldırım kahvecilerinden ya bir çay ya da bir kahve içtikten sonra görevine başlar. O, şehir sokaklarının günlük işleriyle belediyecilerden daha çok ilgilidir. Caddelerde her yerde olan biteni belediye çavuşlarından daha büyük dikkat ve özenle gözden geçirir. Anlamaya uğraşır.
Bütün mahalle ve sokak dedikodularının hızla dört yana yayılması onun üstüne düşen kutsal bir görev gibidir. Olu verecek gecikmeden adeta kendini sorumlu bilir. Şuradan buradan ilk çıkan sade havadisler ağızdan ağza sokaklarda işlenir, süslenir, bira on katılır, kör badem gözlü, kel sırma saçlı olur. Yedi evlik yangınlar 70'e çıkarılır. Fındıkçı seher bu havadis işlemciliğinde birincidir. Kimi kez bütün ustalığıyla telleyip bulladığı haberleri değer fiyatlarıyla gazete idarehanelerine satar. Sokak delikanlıları ve gazete muhabirleriyle olan dalavereleri sırasında fındık alışverişi de eder. Birçok konularda küçük hanımların işlerine yarar. Onlara akıl öğretir. Fındıkçılık dersi verir. Postacılıklarını eder. Sevilecek sevilmeyecek delikanlıları bir bakışta anlar. Aşk davalarında hakkıyla racon keser. Bu fındıkçı seher, Kasım Necati'nin komşusuydu. Oğlanın evindeki olup bitenleri, gönlünde dönen sırları, hemen baştan sona bildiği kadar Lemi Lebeb'in de yaşayışının özelliklerini bilirdi. 7. Küçük hanımlar, misafirliklerinin ilk hatır sorma gülüşmelerini, fingirtelerini geçirdikten sonra, Nevhayal, Lemiye'den sordu. Telefonlu gönüllünle ne yapıyorsunuz? Lemiye biraz dalgınca cevap verdi. Konuşmamız günden güne ilerliyor. Birbirimize gittikçe açılıyoruz. Onun pek duygulu bir genç olduğunu anlıyorum. Lakin biçiminin, yüzünün nasıl olduğuna gelince bu sorun benim de sizin kadar bilgimin dışında. Bir zenciyle mi konuşuyorum, beyazla mı, kim bilir? Kim olduğunu merak etmiyor musun? Hiç etmez olur muyum? Meraktan çatlıyorum ama nasıl araştırayım? Fındıkçı Seher hemen söze atılarak, şimdi sen bana telefon numarasını ver. Bir saat sonra ben sana bu gizli beyin kütükten kaydını getireyim. Kimin oğlu, görevi nedir, evli mi, bekar mı, başından kaç sevda olayı geçmiş, sevilir mi, sevilmez mi, canlı mı, cansız mı, yenir mi, yenmez mi? Lemiye birden irkilerek, Seher rica ederim bu işe parmağını sokma. Çünkü mesele pek naziktir. Bu genç böyle esrar işinde görüşmeksizin sevişmekten çok hoşlanıyor. Kendince bunu pek şairane buluyor. Sevgimizin elden geldiğince bu örtülü biçimde sürüp gitmesini rica ediyor. Fındıkçı Seher derin bir kuşkulanmayla kaşlarını çatarak, öyleyse küçük hanım, inan ki bu işte bir bit yeniği var. Ben bugünün delikanlılarının huylarını bilirim. Pek acelecidirler. Aman ya Rabbi, hele sevgi konusunda ateşe benzerler. Hemen ne olacaksa çar çabuk olsun derler. Delikanlının anlamı işte üstünde. Kanı delik demek. Peki, kanı kaynayan bir genç öyle haftalarca telefon arkasından sevişmeye katlanabilir mi? Onun da şimdi seni görmek için meraktan yanıp tütmesi gerekmez mi? Sözüme inan. Bu genç işi değil. İhtiyarın biri bir fırsat düşürmüş seninle eğleniyor. Aa, vallahi ihtiyar değil. Telefon arkasından bazı ateşli kelimeleri söyleyişinde yüreğinin titrediğini duyuyorum. Aldanıyorsun Lemiye Hanım. Bu herif gayet usta. Komedyasını ustalıkla oynuyor. Hayır, aldanmıyorum. Bu genç her kimse beni seviyor. Yüzünü görmeden. Evet, görmeden. O halde onun sevdiği sen değilsin. Bir hayaldir. Senin sevdiğin de hayalden başka bir şey değil. Bu hayaller her ikinizin gözleri önünde karşı karşıya gelip de gerçek olduğu günü birbirinizi sevip sevmeyeceğinizi anlayacaksınız. Ne hayal? Fındıkçı kız, affedersin, senin kalın kafan bu meseleyi bütün nezaketi ve inceliğiyle birdenbire kavrayamadı. Öyle dediğin gibi sevgilerinin sonucuna varmakta aceleci olan kaldırım sevdacılarıdır. Sokak tutkunları böyle isterler. Fındıkçı Seher alayının bütün kabalığıyla ağzını çarpıtarak, ''Konak tutkunları, ince beyler nasıl isterler efendim? Sevmenin ne demek olduğunu şimdi bana kaba kaba söyleteceksin. Aman sus mübarek ağzını açma, şimdi aşktan sevgiden hepimizi iğrendirirsin. Hani ya o günler, keşke iğrenseniz de biraz rahat otursanız. Elin delikanlılarının başları da gönülleri de dertten beladan biraz kurtulsa. Fakat nerede... Siz o dört kaşlı gençlerden iğrenebilir misiniz hiç?
Arkasına yaslana yaslana geniş geniş gülerek. Dört kaşlı dayımı da eskidi. Bugün doğru bir şey anlatmıyor. Çünkü şimdiki kırpık bıyıkları ancak yarın sayabilirim. Onun için bugünün delikanlılarına 2,5 kaşlı demek gerekiyor. Küçük hanımlar hep birden gülüştüler. Fındıkçı Seher eleştirilerini ve çatmalarını sürdürerek. Gülüşünüz, fingirdeşiniz, bıyıktan, delikanlıdan söz ettikçe içiniz şenleniyor. Kanlarınız yüreklerinizden kaynayıp taşıyor. Karşınızda etten kemikten yaratılmış zevkine uygun bir erkek bulamayınca hayaller sevmeye kalkıyorsunuz. Neredeyse mukavvadan karagöz şekillerine gönül vereceksiniz. Gölgelere aşık olacaksınız. Sinema delikanlılarına vurulacaksınız. Canım bunun şom ağzını kim açtırdı şimdi? Şaheser, aa açtırmaya lüzum mu var? Onun ağzı kapağa uygunsuz bir kutu gibi. Her zaman aralık durur. Ufak bir sarsıntıyla boşanır. Seher, Şaheser otur oturduğun yerde. Sen bunların içinde en yamanısın. Saman altından su yürütensin. Hepsini biliyorum valla. Merak etme, bugün seninkini de ucuzlar. Sevginin ya ortası ya ucu kör düğüm olur. Bana koşar da aman Seher dersin. Şaheser gülerek, Tanrım beni sana muhtaç etmesin. Gönlüme taş basarım da yine sana derdimi söylemem. Seher, kızım, doktorlara, eczanelere kimse gitmek istemez ama yine herkesin oralara başvurmak zorunda kaldıkları bir an olur. Şaheser, tartışmayı kesiniz. Biz bugün buraya Lemia ile sırlara gömülü sevgilisinin telefon başındaki ateşli konuşmalarını dinlemeye geldik. Lemia, sevgilin Peri ile her gün saat kaçta konuşuyorsunuz? Hadi, parlamentoyu aç. Biz de bugün oturumumuzda dinleyici olarak bulunalım. Lemia, tam bu saatlerde konuşurum. Çünkü bu sırada babamın ansızın eve gelmeyeceğinden eminim. Nigar Hayrettin, annenden korkmaz mısın? Lemia, annem biraz ağır işitir. Alıcıyı kulağına koymuş olsa bile pek doğru dürüst lakırtı anlayamaz. Hem zaten biz o periyle pek sakıntılı, adeta üst tetikte görüşürüz. Tehlike sezer sezmez hemen bir sözcükle telefonu kapayıveririz. Lemia, telefon açıp alıcıyı kulağına getirerek çıngırtıdan sonra 2-0-5. 8-10 saniye sonra yabancı şivesine kaçar bir Türkçe ile konuşuyorlar cevabını verdi. Telefonun etrafını saran kızlar hep birden gülüştüler. Nevhayal şen ve oynak bir atılışla Lemia'nın omzuna eğilerek ''Senin peri galiba kendi soyundan bir kızla konuşuyor. Nöbetini bekle. Sıra şimdi sana da gelir.'' Şaheser ''Oo ben olsam kıskanırım valla. Kiminle konuşuyor acaba?'' Nigar Hayrettin ''Herhalde büyük babasıyla büyük annesiyle değil. Bu adam telefonla sevişmeyi kendine eğlence etmişe benziyor.'' Fındıkçı Seher küçük hanımların bu şakalaşmalarından yararlanarak cep defterine hemen 2-0-5 numarasını yazıvermişti. 20-25 dakika içinde santralden aynı numarayı birkaç kez sordular. Hep meşgul bulunduğu cevabını aldılar. Arkadaşlarının Lemia'ya karşı taşan şakaları sırasında nihayet numara açıldı. Soruyorlardı. Kimi istiyorsunuz efendim? Lemia küçük bir yürek hoplamasıyla Hüsnü Malik Bey'i. Burada o atta bir kimse yoktur. Affedersiniz orası neresi efendim? Eski kuponlar idaresi.
Resmi bir daire.
Evet.
Numaranız?
205.
İkimizden birimiz yanılıyoruz efendim.
Herhalde yanılan siz olacaksınız. Çünkü burası yıllardan beri kurulmuş bir dairedir. Varlığımızın hiçbir suretle şüphe götürebilmesi kabil değildir.
Kiminle müşerref oluyorum efendim?
Dairenin müdürüyle.
İsmailiniz?
Behçet Hilmi bendeniz.
Affedersiniz rahatsız ettim.
Estağfurullah. Tesadüfün lütfuna borçlu olduğum bir şeref. Bu konuşma şerefini bana verenin kim olduğunu sormaklığıma müsaade buyurur musunuz?
Sormaya değer önemli bir kimse değilim, müdür beyefendi.
İnayet buyurunuz efendim. İnanınız aciz benliğim merak etmeye değmez. Lemia Lebip alıcıyı yerine astı. Zavallı kız heyecandan dakikada birkaç renge giriyordu. Tuhaf bir dubaraya uğramıştı. Hüsnü Malik adının takma bir at olduğuna şüphe kalmıyordu. Acaba bu gizli at altında kendiyle günlerce eğlenen kimdi? Lemi'ye gönlünden bu hayali pek çekici biçimlerle, pek büyüleyici güzelliklerle, pek melekçe huylarla süslemişti. Ruhunun derinliklerinden kurduğu bu ülkü sarayının böyle birdenbire alaycı gözler önünde yıkılışı, bu sevgi kuluçkasının altında ısınan yumurtaların cılık çıkıvermesi, zavallının önüne karamsar bir boşluk açtı. Gerçek bir sevgilisinden ayrılmıştan daha çok üzülüyor, bu hiç yüzünü görmediği sevgilisi için ağlamak istiyordu. Şaheser birdenbire dedi ki, "Tuhaf bir bilmece karşısında bulunuyoruz. Çözebilene aşk olsun." Nevhayal gülerek, "Ben bunun bilmecelik bir yönünü göremiyorum. Mesele pek sade." Şaheser, "Nasıl?" Nevhayal, "Nasıl olacak? Lemi'nin perisi Hüsnü Malik beyefendi telefonun ucunda. Kendini dinleyen yabancı kulaklar bulunduğunu keşfetti. İyi saatte olsun. Sesini ve sırlarını yabancılara işittirmemek için kimliğini saklayarak ortaya eski kuponlar idaresi müdürü Behçet İlmi Bey'i sürdü." Nigar Hayrettin karamsar bir düşünceyle dudağını bükerek, "Bana sorarsanız başka türlü söyleyeceğim." Nevhayal, "Buyurunuz efendim." Nigar Hayrettin, "Lemi'yi Kasım Necati'nin ahı tuttu. Felek ona böyle mükemmel bir komedi oynadı." Durmadan başkalarının gönüllerini oyuncak etme yetkisi kimseye verilmemiştir. Kimi kez de insan böyle başkalarına eğlence olmak felaketine uğrar. Lemi'ye Lebip kendini avundurmak ve Nigar Hayrettin'i susturmak için iyimser görünmeye uğraşarak, "Ne olduğunu bilmediğiniz bir şey için boş yere bin dereden su getiriyorsunuz. Asıl şaştığım da şu ki hepiniz de sanki sonucun hakkımda uğursuz olmasını ister gibi söylüyorsunuz. Benim gönül felaketlerinden niçin bu kadar hoşlanmış görünüyorsunuz? İçimizde gerçeği bilen yok ya, iyiye yorunuz daha iyi olsun. Şimdi de benim faraziyemi dinleyiniz." Hep birden, "Dinliyoruz, söyle." Lemi'ye, "Hüsnü Malik Bey, müdür Behçet Hilmi Bey'in yönetimi altında çalışan bir genç olabilir." Yine hep birden, "Fakat müdür bey yönetiminde bu atta kimse bulunmadığını söylüyor." Lemi'ye, "Fakat o genç telefonla aramızda açılan bu sevişmeyi müdüründen gizlemek için adını değiştiremez mi? Bu davranışı büyük bir cinayet mi sayılır?" Bu sırada Nevhayal ufak bir kahkahacılıkla, "Bir şeye dikkat ediyor musunuz?" Hepsi birbirine bakışarak, "Hayır." Nevhayal, "Seher aramızdan nereye sıvıştı?" Şimdi hep gözler oda içinde Seher'i arayarak, "Aa, sahi, sahi. Sürtük karı içimizden sıvışmış. Nereye gitti acaba?" Şaheser, "Nereye gidecek? Fındık satmaya." Nigar Hayrettin, "Fındık satmaya değil, iş karıştırmaya gitti. Olup bitenleri dinledi, dinledi. Benim gözüm hep ondaydı. Müdür Behçet Bey'in telefon numarasını da el çabukluğuyla defterine yazdı. Şimdi sürter, dolaşır, bütün meseleyi çözer. Bir kucak havadisle buraya döner. Bekleyiniz. Lakin müdürü de, yönetimindeki Hüsnü Malik Bey'i de, Lemi'yi de derde sokar. Tanrım kimseyi bu kızın eline diline düşürmesin." 4. ayrımın sonu. Sayfa 47.